Üçüncü ayrım. Ricky Starks sertçe arkasına yaslandı. Önündeki sayfada bulunan kelimelerden dökülen öfke bir yumruk gibi suratına inmişti. Kendini zorlayarak ayağa kalktı, pencereye doğru yürüyüp camı açtı. Şehrin gürültüsü küçük odasının sessizliğinde bomba etkisi yapmıştı. İçeri giren hava Temmuz sonu esen rüzgarı taşıyor, akşam gök gürültülü bir fırtınanın şehri ziyaret edebileceğini haber veriyordu. Yenik düştüğü ateşten bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak bir şeyler arayarak havayı içine çekti. Birkaç blok öteden gelen polis sireninin yırtıcı sesini ve Manhattan'ın beyaz gürültüsü haline gelmiş araba kornalarının hiç durmayan sesini duyabiliyordu. İki ya da üç kere derin nefes aldı, sonra normal hayatın bütün seslerini dışarıda bırakarak pencereyi kapadı. Mektuba geri döndü. Başım dertte diye düşündü. Ama ne kadar dertte emin değildi. Ciddi biçimde tehdit edildiğinin farkındaydı. Ancak bu tehdidin boyutlarının ne derece büyük olduğu konusunda emin değildi. Bir tarafı masanın üzerindeki belgeyi görmezden gelmesini söylüyordu. Pek de oyun gibi gözükmeyen bir şeyi oynamayı reddetmesini, homurdanıp bu düşüncenin beyninde büyümesini bekledi. Aldığı eğitimi ve bütün deneyimleri hiçbir şey yapmamanın en mantıklı hareket olacağını söylüyordu. Ne de olsa bir psikanalist, hastasının en kışkırtıcı, en saldırgan davranışı karşısında sessizliğini korumak ve yanıt vermemenin, bu hareketlerin psikolojik kökenlerine inmenin en akıllıca yolu olduğunu düşünürdü. Kalkıp tanımadığı bir şeyin kokusunu alan bir köpek gibi masanın etrafında iki tur attı. İkinci turdayken durdu ve kağıtta yazılı kelimelere tekrar göz attı. Kafasını salladı. Bu işe yaramayacaktı. Bir anlığına yazarın entelektüel birikimi karşısında hayranlık duydu. Ricky, seni öldüreceğim tarzında bir tehdit alsaydı ilgilenmeyeceğini ve sıkıcı bulacağını fark etti. Sonuçta çok yaşamıştı. Yıllarını iyi de geçirmişti. Orta yaşlı bir adamı öldürmekle tehdit etmenin çok bir şey ifade etmediğini düşündü. Ancak karşı karşıya kaldığı durum bu değildi. Daha dolambaçlı bir tehditti bu. Hiçbir şey yapmazsam bir başkası acı çekecek. Masum biri ve büyük bir ihtimalle genç biri. Çünkü gençler hep daha savunmasız olurlar ve kolay incinirlerdi. Ricky güçlükle yutkunlu. Böyle bir şey olursa kendimi suçlarım ve hayatımın geri kalanını gerçek bir ıstırap içinde geçiririm. İşte mektubun yazarı bu konuda haklıydı. Ya da kendimi öldürürüm. Ağzındaki ani acılığı hissedebiliyordu. İntihar. Tüm hayatı boyunca savunduğu her şeyi inkar etmek anlamına geliyordu. Rumpelstiltskin diye imza atan kişinin bunu bildiğinden şüphelendi. Birden sınandığını hissetti. Tekrar hızlı adımlarla muayenehanesinin içinde dolanmaya başladı. Bir yandan zihninde mektubu değerlendiriyordu. İçinden bir ses kuvvetle kayıtsız kalmasını söylüyordu. Kendisine verilen mesajın tümüne omuz silkmesini, bunu abartılı bir durum olarak görmesini ve gerçeklerle ilgisi olmayan bir fantazi olarak adlandırmasını. Ancak yapamıyordu. Ricky kendini fırçaladı. Sırf rahatsız oluyorsun diye görmezden gelemezsin. Ancak mektuba nasıl karşılık vereceği konusunda elle tutulur bir fikri yoktu. Volta atmayı bırakıp masasına döndü. Çılgınlık diye düşündü. Fakat içinde belli bir zekaya sahip bir çılgınlık. Çünkü benim de bu çılgınlığa dahil olmama neden olacak. Polisi aramalıyım dedi kendi kendine. Sonra durdu. Arayıp ne diyecekti? 911'i tuşla ve hayal gücünden yoksun, masa başı çalışan sıradan bir memura tehdit mektubu aldığını söyle. Adamın ne olmuş lafını işit. En fazla onun yasaları çiğnemediğini söyleyebilirdi. Birilerini öldürmediği sürece. Ya şantaj? Bu nasıl bir cinayet olabilir ki diye düşündü. Aklına bir avukatı aramak geldi ama sonra Rumpelstiltskin'in mektubunun yol açtığı durumun meşru olmadığını fark etti. Ona kendi oyun alanında yaklaşmıştı. Oynamayı teklif ettiği oyun sezgisellik ve psikoloji, duygular ile korkular üzerine kuruluydu. Kafasını sallayıp şöyle dedi. Bu arenada oynayabilirim. Neler biliyorsun diye sordu. Boş odada kendi kendine konuşuyordu. Her gün ne yaptığımı bilen biri. Hastalarımı muayenehaneme nasıl kabul ettiğimi biliyor. Ne zaman öğle molası verdiğimi biliyor. Hafta sonları ne yaptığımı. Akrabalarımdan oluşan bir liste çıkaracak kadar akıllı. İşte bu marifet isteyen bir iş. Doğum günümü biliyor. Bir kez daha derin bir nefes aldı, dersine çalışmış. Ben fark etmemiştim ama biri beni izliyormuş, beni tartıyormuş. Birisi bu oyunu ortaya koymak için hatırı sayılır zaman ve emek harcamış. Üstelik karşı hamlede bulunabilmek için bana pek zaman vermiyor. Dudakları susuzluktan kavrulmuştu, dili damağa kurumuştu. Birdenbire çok susadığını hissetti. Ancak mutfağa gidip bir bardak su almak için kutsal muayenehanesinden ayrılmak zor geliyordu. Birinin benden bu kadar nefret etmesine yol açacak ne yaptım diye sordu. Bu soru karnına inen bir yumruk gibiydi. Ricky pek çok sağlık görevlisinde bulunan kibrin kendinde de bulunduğunu biliyordu. Birinin varlığını kabul etme ve anlama yoluyla dünyadaki küçük köşesine iyilik getirdiğini düşünüyordu. Birinde nefret ve öfke dolu cani bir hastalık yarattığını düşünmek son derece rahatsız ediciydi. Kimsin diye sordu mektuba. Hemen hasta listesini gözden geçirmeye başladı. Yıllar öncesinin kayıtlarına bakıyordu ki birden durdu. Bunu eninde sonunda yapmak zorunda kalacaktı. Ancak sistemli, kurallı ve azimli davranması gerekiyordu ve henüz bu adımı atmaya hazır değildi. Ricky kendinin polisi olmak konusunda yeterince donanımlı olduğunu düşünmüyordu. Fakat sonra başını salladı ve bunun doğru olmadığını fark etti. Yıllardır bir çeşit dedektiflik yapıyordu. Gerçek dedektiflerden farkı incelediği suçların doğası ve kullandığı yöntemlerdi. Ricky Starks bu düşünceden destek alarak masasına oturdu, sağ üstteki çekmeceye uzandı ve deri ciltli eski bir adres defteri çıkardı. Defter o kadar aşınmıştı ki kenarları bir bant yardımıyla tutturulmuştu. Başlangıç olarak, dedi kendi kendine, bu kişinin yakınlarımdan hangisiyle temasa geçtiğini bulabiliriz. Psikanalizi kısa kesip diye düşündü, depresyona girmiş eski bir hastam olabilir. Uzun yıllar boyunca psikoza yakın bir saplantı geliştirmiş biri olabilir. Biraz şans, biraz da temasa geçilen yakının, bu iki yönlendirmesiyle hayal kırıklığına uğramış eski hastasını bulabileceğini tahmin ediyordu. Kendisini mektubun yazarının, Rumpelstiltskin'in, gerçekten de ondan yardım istediğine inandırmaya çalışıyordu. Derken bu zayıf düşünceyi aniden terk etti. Adres defterini elinde tutmuş, mektubun yazarının adıyla imza attığı masal karakterini düşünüyordu. Acımasız diye düşündü. Kara yürekli bir cin kurnazlıkla alt edilemez. Ancak sadece şanssızlıktan dolayı girdiği bir iddiayı kaybeder. Bu düşünce kendini daha iyi hissetmesini sağlamıştı. Önündeki masada duran mektup parlıyor gibi görünüyordu, yavaşça başını salladı. Sana çok şey anlatıyor diye ısrar etti. Mektubun yazarının yaptığı gibi sen de kelimeleri karıştır. O zaman kim olduğunu anlama yolunda biraz mesafe kaydedebilirsin. Böylelikle mektubu yana doğru itti ve adres defterini açıp 52 kişilik listedeki ilk kişinin numarasını aramaya koyuldu. Hafifçe gülümseyip rakamları tuşlamaya başladı. Geçtiğimiz 10 yılda yakınlarıyla çok az iletişime geçmişti ve hiçbirinin sesini duymaktan hoşlanacağını sanmıyordu. Özellikle neden aradığı düşünülecek olursa. İkinci bölüm. Ricky Starks'ın sesini duydukları için şaşıran akrabalarından bilgi koparma konusunda kendini hiç beğenmemişti. Hastalarının muayenehanesinde anlattığı her şeyi özümsemeye, bütün yorumlarını ve içgörülerini sıkıca kontrol etmeye alışmıştı. Ancak telefon numaralarını ard arda çevirirken tanımadığı, rahatsız edici bir alana girdiğinin de farkındaydı. İşine yarayacak bir cümle kuramıyor, bilindik bir selamlama ile başlayıp ardından neden aradığını söylemeyi beceremiyordu. Sesinde duyabildiği tek şey tedirginlik ve kararsızlıktı. Basma kalıp selamlama sözlerini kullanırken dili sürçüyor, sorulabilecek en aptalca soruya bile cevap almaya çalışıyordu. Son zamanlarda başınıza garip bir şey geldi mi? Sonuç olarak o akşamı alabildiğince rahatsız edici bir dizi telefon görüşmesiyle geçirdi. Yakınları ya sesini duymaktan ötürü nahoş bir şekilde şaşkınlıklarını ifade etmiş, o kadar zaman sonra niye aradığını merak edip yapmakta oldukları bir işi böldüğü için memnuniyetsizliklerini dile getirmiş ya da sadece kaba davranmışlardı. Her aradığı akrabası sert konuşmuş, hatta içlerinden bazıları telefonu yüzüne kapamıştı. Birkaç kısa söz ya da "ne demek oluyor şimdi bu" sorusuyla karşılaşmış, karşılık olarak eski bir hastasının akrabaların isimlerinden oluşan bir listeyi bir şekilde eline geçirdiği ve onlarla temasa geçmesinden endişelendiği şeklinde yalanını söylemişti. İçlerinden birinin tehdit edilme ihtimalini devre dışı bırakmıştı. Belki de bu tamamen yalandı. Saat 10'a gelmişti, yatma vaktiydi. Ve önündeki listede henüz aramadığı 20'den fazla isim vardı. Şimdiye kadar araştırma yapmak için aradığı kişilerin hiçbirinin hayatında olağan dışı bir şeye rastlayamamıştı. Ancak aynı zamanda sorgulama yeteneğinden de şüphe duymaya başlamıştı. Rumpelstiltskin'in mektubunda belirsizlik yüzünden aradaki bir bağlantıyı kaçırmış olmaktan korkuyordu. Üstelik aynı zamanda o akşam aradığı akrabalarından birinin mektubun yazarı tarafından rahatsız edilip edilmediği konusunda Ricky'ye yalan söylemiş olma ihtimali de vardı. Aradığı birçok telefon cevap vermemiş, iyice kafası karışmıştı. 3 kere karşısına telesekreter çıkmış, asıl niyetini belli etmeyen, muğlak ve samimiyetten uzak mesajlar bırakmak zorunda kalmıştı. O gün gelen mektubun saçmalıktan ibaret olduğuna kendini inandıramıyordu. Öyle olmasını umuyordu ama sırtı kas katı kesilmişti. Uzun saatlerdir yemek yemediği için karnı acıkmıştı, başı ağrıyordu. Elini saçlarının arasından geçirdi, gözlerini ovuşturup başka bir numara çevirdi. Bitkindi. Şakaklarında atan nabzını hissedebiliyordu. Çektiği baş ağrısını yüzleştiği gerçeklerin bir cezası olarak görüyordu. Ailesinin çoğunluğu tarafından dışlanmış, hemen hepsine karşı yabancılaşmıştı. Rumpelstiltskin'in listesinde 21. kişinin numarasını tuşlamaya hazırlanırken, işte insanları ihmal etmenin karşılığı diye düşündü Ricky kendi kendine. Yıllarca hiç konuşmadıktan sonra insanın ailesinin birdenbire kendisine kucak açmasını beklemek muhtemelen mantıksızdı. Hele de çok az şey paylaştığı uzak akrabaları için bu böyleydi. Bazıları adını söylediğinde sanki kim olduğunu hatırlamak isterlermiş gibi duraksamışlardı. Bu duraksamalar kendisini dağdan inen yaşlı bir keşiş gibi hissetmesine neden olmuştu. Ya da uzun kış uykusundan yeni uyanmış bir ayı gibi. 21. ismi bir yerlerden hatırlıyor gibiydi, zihnini zorladı. Kağıdın üzerindeki harfleri birleştirip tanıdık bir yüz bulmaya çalıştı. Kafasında yavaş yavaş bir resim beliriyordu. 10 yıl önce ölen ablasının, ölen iki oğlundan büyük olanı. Bu durumda Ricky de dayı oluyordu. Ablasının cenazesinden beri yeğenlerinden hiçbiriyle temasa geçmemişti. Beynini kurcaladı. Yalnızca görüntüsü değil, adıyla ilgili de bir şeyler hatırlamak istiyordu. Listedeki ismin eşi var mıydı, ailesi, kariyeri, kimdi? Ricky kafasını salladı. Hiçbir şey hatırlayamamıştı. Temasa geçmek zorunda olduğu kişi telefon rehberinden rastgele seçilmiş bir isimden fazlasını ifade etmiyordu. Kendi kendine öfkelendi. Bu iyi değil diye düşündü. Bir şeyler hatırlamak zorundaydı. Kendisinden 15 yaş büyük olan ablasını gözünün önüne getirdi. Aynı ailede doğmuş olsalar da aralarındaki yaş farkı yüzünden çok zıt ortamlarda yetişmişlerdi. Ablası kardeşlerden en büyüğüydü. Kendisi ise kazayla yapılmış en küçük çocuktu ve hep ailenin küçük bebeği olmuştu. Ablası bir şairdi. 50'li yıllarda varlıklı insanların gittiği bir üniversiteden mezun olmuştu. Yayıncılık alanında çalışmış, Bostonlu bir şirket avukatıyla başarılı bir evlilik yapmıştı. İki oğlu New England'da yaşıyorlardı. Ricky önündeki kağıtta yazan isme baktı, adresi de vardı. Deerfield, Massachusetts, alan kodu 413. Birden hafızasında bir şeyler canlandı. Oğlu o şehirdeki bir üniversitede öğretmendi. Ne dersi veriyor acaba diye kendi kendine sordu. Cevabı birkaç saniye sonra aklına geldi. Tarih, Amerikan tarihi. Bir anlığına gözlerini kapadı ve zihninde bir görüntü belirdi. Kısa boylu, geri kafalı bir adam. Tweed ceket giymiş, kemik gözlükleri ve dökülmeye başlamış sapsarı saçları var. Karısı kendinden rahatlıkla 3-4 santim uzun olan bir adam. İç geçirdi. Elinde en azından biraz bilgi vardı. Telefona uzandı. Numarayı çevirdi ve telefonun 5 defadan fazla çalan sesini dinledi. Hattın diğer ucunda seste yanılmaya pay bırakmayan bir gençlik tonu vardı. Kalın ama hevesli. Alo? Alo dedi Ricky. Timothy Graham'ı aramıştım. Ben Frederick dayı, Doktor Frederick Starks. Ben de Tim Junior. Ricky tereddüt etti, sonra konuşmasını sürdürdü. Merhaba Tim Junior. Seninle daha önce tanışmadığımızı... Hayır, tanıştık aslında. Bir kere karşılaşmıştık, hatırlıyorum. Babaannemin cenazesinde. Lisede ikinci sırada oturuyordunuz. Annemle babamın hemen arkasında. Babama babaannemin çok çekmediğini söylemiştiniz. Ne dediğinizi iyi hatırlıyorum. Çünkü o zaman hiçbir şey anlamamıştım. Sen o zamanlar 7 yaşındaydım. O halde şimdi neredeyse 17. Sadece bir kere karşılaşmamıza rağmen hatırlayacak kadar iyi hafızan var demek ki. Genç adam bu ifadeyi düşündü, sonra yanıt verdi. Babaannemin cenazesi beni çok etkiledi. Ayrıntı vermedi ve konuyu değiştirdi. Babamla mı konuşmak istiyorsunuz? Evet, tabii mümkünse. Neden? İki genç adamdan gelen bu olağan dışı soru üzerine düşündü. Timothy Junior nedenini öğrenmek istedi diye değil. Çünkü merak gençler için normal bir durumdu. Fakat bu sorunun altında korumacı bir tavır vardı. Ricky çoğu gencin böyle bir durumda babasına telefona gelmesi için seslenmesini, sonra da her ne yapıyorsa televizyon izlemek, ödev yapmak ya da bilgisayar oyunu oynamak gibi ona dönmesini beklerdi. Çünkü tanımadığı uzak bir akrabanın durduk yere araması hayatlarında ilgilerini çekecek bir olay sayılmazdı. Şey, biraz garip bir durum var. Biz de buralarda garip bir gün geçirdik diye yanıtladı genç adam. Bu ifade Ricky'nin ilgisini çekti. Nasıl yani diye sordu. Ancak delikanlı bu soruya cevap vermedi. Babamın şu anda konuşmak isteyeceğini zannetmiyorum. Tabii konunun ne olduğunu bilmediği sürece. Şöyle ki dedi Ricky kelimelerini dikkatli seçerek, sanırım ona söylemek zorunda olduğum şeyle ilgilenecektir. Timothy Junior dediğini anlamıştı. Babam şu anda gelemez, polisler hala burada. Ricky derin bir nefes aldı. Polisler mi? Bir şey mi oldu? Genç bu soruyu duymazdan gelip kendi sorusunu yöneltti. Neden arıyorsunuz? Yani sizden çok uzun zamandır. Yıllardır, en az 10 yıldır. Babaannenin cenazesinden beri. Doğru, evet, ben de öyle düşünmüştüm. Neden şimdi birdenbire arıyorsunuz? Ricky çocuğun şüphelenmekte haklı olduğunu düşündü. Önceden hazırladığı konuşmasını yapmaya koyuldu. Eski hastalarımdan biri ben doktorum, hatırlıyorsun değil mi Tim? Yakınlarımdan bazılarıyla temasa geçmek istemiş olabilir. Bunca yıldır görüşmüyor olsak da insanları uyarmak istedim. Bu yüzden arıyorum. Nasıl bir hasta bu? Siz deli doktorusunuz değil mi? Psikanalist. Peki bu hasta tehlikeli mi, deli mi yoksa ikisi de mi? Sanırım bununla ilgili babanla konuşsam daha iyi olur. Size söyledim. Şu anda polislerin yanında. Sanırım birazdan gidecekler. Polisler niye gelmiş? Galiba kız kardeşimle ilgili bir şey. Ne kız kardeşinle ilgili? Ricky kızın adını hatırlamaya yüzünü gözünün önüne getirmeye çalıştı. Ancak tek hatırlayabildiği ağabeyinden birkaç yaş küçük, sarı saçlı küçük bir kız çocuğuydu. Ablasının cenazesinden sonra yapılan törende yan yana oturan iki kardeşi hatırladı. Siyah ve rahatsız kıyafetlerin içinde sessizce ama sabırsızlanarak bekliyorlar, kasvetli havanın dağılıp hayatın normale dönmesi için can atıyorlardı. Birisi onu takip etmiş diye anlatmaya başladı genç adam, sonra durdu. Babamı çağırsam iyi olacak dedi çabucak. Ricky telefonun masaya konduğunu duydu, arkadan konuşma sesleri geliyordu. Çok geçmeden biri telefonu eline aldı ve Ricky tıpkı genç adamın sesine benzeyen, ancak derin bir yorgunluk izleri taşıyan bir ses duydu. Üstelik bu seste rahatsız edici bir aciliyet de vardı. Sanki sesin sahibi baskı altındaymış ya da kararsız kaldığı bir anında yakalanmış gibi. Ricky sesleri çok iyi analiz ettiğini düşünürdü. Seslerin tonu ve alçalıp yükselmesi konusunda kelime seçimi ve konuşma hızı, hepsi de ardında gizlenenleri gösteren işaretlerdi. Genç adamın babası kendini tanıtmadan konuşmaya başladı.